Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetülil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programı vesilesiyle Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenlerini saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlarken bu programımızın bu bölümlerinde Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük kızı olan Hazreti Zeynep radıyallahu anh'ın hem şahsi hayatını hem aile hayatını görmeye çalışıyorduk Zeynep Sultan ismiyle. Efendim şimdiye kadar 8 bölüm beraber paylaştık, gördük. İnşallah kaldığımız yerden 9. bölümden devam edecek. Başta Peygamber Aleyhisselam'ın ve sahabe-i kiramın olmak üzere bizim şu anda sohbetimizin konusunu, kaynağını teşkil eden Zeynep Sultan'dan, o güzelliğinden güzellikleri devşirme arzusuyla yeniden hepinizi selamlamış olalım efendim. Evet, buraya kadar gördüğümüz bölümlerde bir Müslümanın İslam'ı öğrenme, yaşama gayretleri içerisinde başına gelen sıkıntıları nasıl bertaraf etmeye çalıştığını ya da nasıl sabrettiğini gördük. Birçok şeyi gördük aslında. Ama sık sık ifade ettiğim gibi özetlemeye vaktim yetmeyecek. Şu anda İslam tarihinin en zor sahnesinden biri olan, yani yaşama adına zor, konuşma adına kolay belki ama yaşama adına en zor sahnesinden biri olan abluka dediğimiz, boykot dediğimiz, tecrit dediğimiz efendim Müslümanları toptan kitle halinde yok etme planını uygulamaya sokmuşlardı müşrikler. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere bütün Haşim oğullarını Şibi Ebu Talip denilen Ebu Talip mahallesine sürmüşler, etrafını çevirmişler. Her şeyden tecrit etmişler ve ölümle baş başa bırakmışlardı. Ki bu olaya bazı kaynaklarımız ölüm vadisi diyor. Olayın yaşandığı yere aslında ölüm vadisi diyor. Şimdi müşrikler Müslümanları 3 yıl boyunca muhasara altına alalım şeklinde bir karar almamışlar. Yani ucu açık ama 3 yıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz? 3 yıl sonra efendim Allahu Teala'nın bir büyük ikramı ilahisi ile kalkacak mı bu abluka? Nasıl kalktığını inşallah hep beraber göreceğiz. Gerçi bildiğiniz şey ama bir kez daha göreceğiz. Burada ucu açık olan, yani topyekün hedeflerinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ı öldürmek var. O öldürülünce etrafındakileri dağılacaklar ve İslam bitecek. Hedeflerinde bu var. Ya bize peygamberinizi verin, öldürelim, bu iş bitsin. Ya da siz de madem onu vermiyorsunuz, onunla beraber siz de ölün dercesine oraya sıkıştırmışlardı. Burada bir kısa ayrıntıyı atlamamış olalım. Ablukaya Müslümanlar alındı. Bunun altını çiziyorum. Müslümanlar ablukaya alındı. Ancak Müslüman olmadığı halde, müşrik olduğu halde akrabalık duygusuyla akraba oldukları için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında yer alan, ona arka çıkan, ona destek olan Haşimilerin büyük bir çoğunluğu, hepsine yakını da aynı şekilde abluka altındadır. Sadece Ebu Talip bunun dışında, estağfurullah, Ebu Leheb bunun dışında kalmıştır. Ebu Talip, Ebu Leheb, bir farkı söyleyeyim, niye karıştırdım bunu? Ebu Leheb de Ebu Talip de iman etmediler. Ebu Talip hep Resulullah'ın yanında yer aldı. İman etmedi ama Resulullah'ın yanında yer aldı. Ebu Leheb ise iman etmedi, karşısında yer aldı. En büyük sıkıntıyı, zorluğu o çektirdi. İşte bu akış içerisinde biz Zeynep Sultan'a bakıyoruz. Biz çünkü tüm ablukanın ayrıntılarını değil, orada Zeynep Sultan'ın durumu nedir onu görmeye çalışıyoruz. Zeynep Sultan da tabii kendisi Müslüman. Başından beri zaten konuşuyoruz. Ancak kocası Ebu'l-Has bin Rebi henüz iman etmemiş. Ancak Zeynep'in kocası olduğundan ve Müslümanlara hakaret etmediğinden, sataşmadığından, Müslümanların yanında yer aldığından o da efendim sevgili eşiyle beraber varlıklı bir adam olduğu halde yokluk vadisine düştü. Ve şimdi öyle bir abluka ki bu. Yani hatırlayın, Müslümanlardan bir şey almayacaklar, onlara bir şey satmayacaklar. Genellikle akıllarda hep öne çıkan ifade, onlara kız vermeyeceğiz, kız almayacağız ifadesi var öne çıkan. Bu doğrudur, bu yanlış değil. Ancak ben daha önemsediğim bir şey almama, bir şeyi satmama kısmı. Bunun üstünde duracağım çünkü Ebu'l-As da bu alakalı çok. Şimdi yemeniz için, içmeniz için, giyinmeniz için bir şey almanız lazım. Bir yerden almanız lazım. Yani satın alırsınız bir şekilde. Ancak müşrikler bu tür satışı Müslümanlar için yasaklamışlardı. Müslümanlara kimse bir şey satmayacak. Örneklerini göreceğiz. Dolayısıyla yani yeme içme için paranız da olsa alacağınız bir yer yok. Bir bunu düşünün. Bir. İkincisi, Müslüman tüccardan da alışveriş yapılmayacak. Yani Müslüman tüccar, yani esnaf bir şey satmadığı zaman nasıl bu tezgaha götürecek? Fark ettiğiniz gibi yani sadece bir boyuttan değil birçok boyuttan Müslümanları bitirme projesidir bu. İşte böylece sıkıntılar başladı. Şimdi iyi kötü oraya sürülürken işte üstüne başına yanına başarabildikleri kadar yiyecek, içecek, giyim, gıda yani bir şeyler almaya çalıştılar. Ama günler günleri takip etti, haftalar haftaları takip etti. Aylar ayları takip etti. Şimdi ne oluyor? Sürekli devam zaman geçiyor. Aldığınız şeyleri ne kadar az yeseniz, az içseniz daha bir sene olmadan herkesin her şeyi sıfırlıyor. Herkesin her şeyi sıfırlıyor. Bu yeme içme adına da olur, başka bir şey adına da olur. İçmek için oraya suyun bile girmesine müdahale ettikleri için yani kirlenen elbiseleri yıkama imkanınız yok. Yani su olsa içeceksiniz suyu. İçilir, içilmez diye aramıyor daha kimse. Bu su içilir mi, içilmez mi? Dolayısıyla bir damla suyu bulsanız içeceksiniz. Yıkama imkanınız yok. Su içme imkanınız yok. Dikkat edin. Ve yani ciddi ciddi bir iç yanmalar başlıyor. Daha bir sene olmadan zaten her şey bitiyor. Bu bir sene içinde Müslümanlara en acımasız baskıyı yapmışlardı. Onlara bir damla suyun bile girmesine müsaade etmemişlerdi. Engellemişlerdi. Oraya içlerinden giden birisini gördükleri zaman müthiş bir şekilde azarlıyorlardı ve onu da tecrit ediyorlardı. Yani bir başka akrabası, tanıdığı, daha önce dostluk yapmış olan diyelim biri su veya gıda veya giyim bir şey onlara yardım edecek olsa, bir şekilde ulaştıracak olsa, her tarafta bekçiler, gözcüler var yani sürekli denetleniyor, kontrol altında. Yakaladıkları zaman fena halde kızıyorlar. Önce alay ediyorlardı, aşağılıyorlardı, Kabe'nin yanında teşhir ediyorlardı. Ve bu adam onlara yardım ediyor, bundan bir şey almayın size, aynı statüye tabidir diyorlardı. Ve bundan da herkes korkuyordu, haklı olarak. Yani şimdi tamam Müslümanlar kardeştir, bunu anladık. Müslüman, Müslüman'a destek çıkıyor, bunu da anladık. Ama lütfen şuraya dikkat edin. Müslüman olmadığı halde, müşrik olduğu halde, daha önceki akrabalığı, aynı mahalleyi paylaşması vesaire birçok sebepten dolayı böyle tanıdıkları, sevdikleri abluka altında, aç ve susuz, perişan vaziyette. Onlara bir şey götürecek olsa kendi hayatı kayıyor. Yani öyle bir ifade kullanayım, bağışlayın. Götürecek olsa kendi hayatı kayıyor. Böyle bir sıkıntı. Şimdi bu zor şartlar altında Ebu'l-As bin Rebi ile Zeynep Sultan'ı görüyoruz. Hatırlayacağınız gibi varlıklı bir aileydi bunlar. varlıklı bir aileydi. Her şeyleri vardı. Bir problemleri yoktu. Ancak ne kadar varlıklı bir aile olsalar da, evet, ne kadar varlıklı bir aile olsalar da her şey bitiyor bir sene. Bir sene az değil. Şimdi siz veya biz, yani böyle bir şey bize uygulansa yanımıza ne kadar neyi alabiliriz? Kaldı ki yani bak, iki gün içerisinde buradan gideceksiniz. Ne lazımsa alın götürün, oraya depolayın diyen yok ki. Bir anda eviniz basılıyor. Efendim, birisi kapıya işareti koyup geçiyor. Ha, burası Müslüman evi. Arkasından gelen grup evi basıp kapıyı kırıp içeri giriyor. Sizi yaka paça dışarı çıkarıyor ve sürüyor. Olay böyle bir şey. Tabii haberi alanlar, bazıları bu tür şeyle karşı karşıya kalmamak için kendileri çıkıyorlar. Çünkü kurtuluş yok. Dolayısıyla yani şunları valizleyeyim, şunları paketleyeyim, şunları götüreyim, birkaç sefer yapayım, oraya bırakayım, depolayayım, lazım olur. Bu imkanınız yok. Ebulas zengindi. Ama tüccardı. Mekke'nin sayılı esnaflarından birisi oluyor. Hem dış hem iç ticarette meşhur bir şahıs. Mal mülkü her şeyi yerli yerinde ama o da aynı şekilde sürüldüğü için üst başında neler varsa, nereye götürebildiyse bir sene içerisinde efendim bunları harcadı işte oradakilere, kendilerine. Dolayısıyla ne var ne yok bitti. Hazreti Zeynep'i görürüz burada. Bu çok zor şartlar altında annesinin kızı diye sık sık ifade ettim. Annesinin kızı, annesinin kızı. Hazreti Hatice annemiz, çünkü o da burada. Diğer kızlar da burada. Evet. Hazreti Rukiye dönmüş kocasıyla beraber Habeş ülkesinden, o da ablukada. Yani hepsi oradalar. Çok az bir sayı var Habeş ülkesinde, 60-70 civarında. Gerisi tamamen abluka içerisinde. Ve bir yokluk içerisinde hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Şimdi ahlarla, vahlarla, isyanlarla günlerini geçirmiyorlar. İşte burada Hatice annemiz aslında görünmesi lazım ya, ona vaktim yok. Burada ablukayı, tecridi, boykotu, Musab bin Ümer'i işlerken birkaç cümleyle değinmiştim. Şimdi sizin bizim, yani başımıza bir musibet geldiğini düşünün. Yani ister açık havada bir kampa bizi aldılar, etrafımızı çevirdiler. Efendim artık orada bizi yaşamaya mahkum ettiler. Veyahut da işte bir şekilde yakalayıp hapsedip bir yere tıkayarak ucu belli değil ne olacağı, oraya bizi hapsettiler. Yani böyle bir şey düşünün. Ne yaparız yani burada? Sürekli benim zannı galibim, uf ya Allah bunları ıslah etsin de biz, bak ıslah diyorum ama biz beddua ederiz, ya Allah bunları kahretsin deriz. Ne yapacağız biz şimdi burada, nasıl yaşayacağız, şöyle falan böyle. Elbette sahabede oh oh ne iyi oldu diye kimse bayram etmiyor. Herkes üzülüyor. Üzülüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın en çok üzüldüğünü görürsünüz. Çünkü kendisi bu çileyi çekiyor. Çok sevdiği ashabı bu çileyi çekiyor. Yani kaç yönden o nazenin yürek kanıyor. Kanatılıyor. Kaç yönden dikenler batırılıyor o nazenin yüreğe. Bunları müşahede ediyor Zeynep Sultan. Sadece Zeynep Sultan değil ama benim konum Zeynep Sultan olduğu için hadise sadece onun gözüyle bakmaya çalışıyorum. İşte az önce ifade etmeye çalıştığım gibi varlıklı olduğundan Ebulas bin Rebi, yani Zeynep Sultan'ın kocası, malını mülkünü serapa, yani mümkün mertebe harcadı oradaki Müslümanlara. Ama bir sene içerisinde hazır mala daha mı dayanır derler ya, hazır ya harcamaya daha mı dayanır? Sıkıntı çok büyük. Şimdi her yıl gelen bir güzellik var burada. İslam öncesi de böyle bir şey vardı. İslam'da da aynı şey değerlendiriliyor bayağı ciddi bir şekilde. Nedir bu? Hac mevsimi. Hac mevsimi gelince Mekke'ye, Mekke'nin içinden değil sadece, Mekke'nin dışından da uzak yerlerinden insanlar hac için gelirlerdi. Hac için gelirlerdi. Bu hac bildiğiniz İslami hac değil, onu söylemiş olayım. İslam öncesi ta İbrahim peygamberden beri geliyor, biliyorsunuz hac geleneği var. Aslından saptırılmış, işte şirk geleneğine dönüştürülmüş bir hac var. Ama ne olursa olsun Mekke'ye efendim belli mevsimlerde, belli aylarda, günlerde, haftalarda Mekke'nin dışından, Mekke'yi birkaç kez katlayacak derecede nüfusu artıran Bir kalabalık grup Mekke'ye geliyor, hacı grubu. Şimdi Şibi Ebi Talip, biraz onu tarif edeyim ben size izin verirseniz. Yani Müslümanların ablukaya alındığı yer, orayı söylememiz lazım. Nerede bunlar? Hacca ve umreye gideniniz vardır. Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif çevresini az çok tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü mahalle olarak ziyaretini yaptığımız, orada iki katlı bir evi biliyorsunuz, kütüphane olarak kullanılıyor. O kütüphane evin olduğu yerde Aleyhisselam'ın evi var idi. Tabi bazen peygamberimizin evi diyoruz ama yani kastettiğimiz Resulullah'ın evi o ev değil yani. Oradaydı evi, yani onun yerine yapılan bir bina, kütüphane. İşte o ev az öne doğru gelin birkaç metre diyelim ve arkaya dağa doğru o vadiye. Orası Şibi Ebi Talip. Ebi Talip Mahallesi. Yani Müslümanlar öyle düz bir yer değil. Hayır, yukarı doğru. Öyle çok bol ağaçlar falan var, gölgelikler var, sular akıyor, kuyular yok öyle bir şey. Efendim ağaçlar var, oldukça az. Oldukça az. Ve oraya Müslümanları çevirdiler. Yani anladığınız gibi Harem-i Şerif'e bir hayli yakın. Dolayısıyla dışarıdan birileri geldiği zaman bunlar da buradan neyin nesi diye görecekler. Mekkeliler misafirperver insanlar, haklarında kötü şeyler düşünülsün istemiyorlar. Dolayısıyla hac mevsiminde ablukayı kaldırmıyorlar ama yani dışarıdan gelenler, bu insanlar birbirlerini açlığa mahkum etmiş demesinler diye efendim abluka yokmuş gibi, böyle bir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Sanki orası komple Müslüman mahallesi. Böyle bir davranış ortaya koyuyorlar. Ancak hac mevsimi gelmeden önce hemen toplantı yapıyorlar. İşte Mekke'ye, Mekke'nin dışından bir sürü insan gelecek. Buradaki manzarayı görecekler. Ve bizim böyle birbirimize zulmettiğimizi düşünecekler. Onlara bunu izah edemeyiz. Onun için ne yapmamız lazım diye ilk hac mevsimi için bu toplantıyı yaptıklarında ilginç münakaşalar olur. Ben buradaki ayrıntıya da ayrıntılı girmiyorum. Ama önemli diye, hem Zeynep Sultan için önemli, hem Aleyhisselam için önemlidir diye söylemek durumundayım. Müslümanlar hac mevsiminde etraftaki gözcüler kaldırılacak ve Müslüman Harem-i Şerif'e gelecek. Zemzem'i içecek. Efendim bir şeyler alışveriş yapacak. Dolayısıyla hac mevsimi bitinceye kadar o abluka yerine bir şeyler taşıyacak. Oraya götürecek. Dolayısıyla dediler ki Müslümanlar oradaki sıkıntıyı atlatmasınlar diye hiç kimse Müslümanlara bir tek şey satmayacak. Ama dediler şimdi zaten bu kararı almıştık. Onlara bir şey satmayacağız, almayacağız. Ama şimdi dışarıdan gelenler var. Abluka anlaşılmasın diye onlar da çarşıya pazara girerler. Alışveriş yaparlar. Nasıl yapacağız? Ha, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir malın fiyatı diyelim bir dirhemse Müslüman müşteri olunca 1000 dirhem denecek. Yani satmamanın bir başka yolu. Yani korkunç fiyat, yani 1'e 2 değil bu. 1'e 1000. Korkunç fiyat denecek. Yani bir gömlek diyelim 1 dirhem. Efendim o gömlek 1000 dirhem. 1'e 1000. Dolayısıyla öyle bir fiyat denecek ki alamayacaklar. Eğer Müslümanlar kendi ellerindeki mallardan bir şeyi satıp veya mala malı değiştirmeye kalkarlarsa, mübadele dediğimiz şey, yani parayla alıyor, büyük para istediler. Ama diyelim mesela işte bir eşyayı, bir şeyi verecek yerine başka bir eşya alacak, mübadele dediğimiz olay. Ha, onların 1000 eşyası bizim 1 eşyamız edecek. Böyle şartlar sıraladılar. Ama bir de şu var, hem hac hem ticaret mevsimi olduğundan Mekke'ye dışarıdan gelenler, bu olayı bilmeyenler, Müslümanlar onları takip ederler ve onların tezgahına giderler. Oradan alışveriş yaparlar. Onun da önüne geçtiler. Darun Nedve toplantısı bu kararı da aldı. Bu çekin kararı. Mekke'ye dışarıdan gelenlere tek tek gidildi. Ve makul bir şekilde konuşuldu. Giremeyeceğim ayrıntıya. Çünkü uzun bu. Kaç ders istiyor burası. Yani ana fikir şu. Sizden putlarımızı terk eden birileri alışveriş yapmak isterse onlara bir şey satmayın. Sakın satmayın. Neden? Çünkü Onlar putlarımızı terk etti, sapıttılar. Ya biz tüccarız yani. Bizden biri bir şey alırken sapıktı değildi aramayız. Satarız yani, alışveriştir bu. Yok, satmayacaksınız. Biz onları ıslah etmeye çalışıyoruz. Yani düştükleri yanlış yoldan kurtarmaya çalışıyoruz. O yüzden bir imtihana girdi bunlar. Biz müeyyide uyguluyoruz şu anda. İyi de biz buraya alışveriş yapmaya gelmişiz. Ona satma, buna satma, mallarımız elimizde kalır. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Siz Müslümanlara bir şeyi satmayın. Elinizde kalan bütün malları biz alacağız Mekke olarak. O zaman mesele yok. Böyle bir oyunda oynandı. Yani hac mevsiminde birazcık soluk alıyorlardı belki ama o bile çok görünüyordu. Yani biraz toleranslı sanki davranıyor gibi duruyorlar. Ama maalesef işte ifade etmeye çalıştığım gibi bu tür şeyler Müslümanları iyice sıkıntıya sokuyordu. Ebu Las bin Rebi tüccar olduğu için, uzak yerlere gidip geldiği için gelen tüccarları tanıyor, tanışıyor. Dolayısıyla o biraz daha beceriyordu bu işleri. Hazreti Ebu Bekir kez aynı şekilde tüccar. Yani bir yerlere gidip gelenler onların memleketlerinde oralarda alışveriş yaparken orada dostluk kurdukları şahıslar Mekke'ye alışverişe gelince müşriklerin bunca baskısına, takibine, uyarısına, ihtarına rağmen hatta eğer Müslümanlara uygun fiyata bir şey sattığını gördüğümüz kişi olursa o kişiyi pazardan men ederiz diye de çok ciddi şekilde ultimatum da veriyorlardı yani. Ama buna rağmen işte bu tüccarlar iyi kötü bir şeyler alışveriş yapıp işte abluka bölgesine yığınak yapmayı depolamaya çalışıyorlardı. Hem Hazreti Ebu Bekir hem Ebu Las bin Rebi, ben üç kişi söyleyeceğim. Hem Hatice anne, öyle onu da söylemiş olayım. Biliyorsunuz bunlar çok zengindi. Bu abluka döneminde çok fiyatlı satılan mallardan dolayı Müslümanlara ikram edilsin diye her şeyi ortaya koyarak ciddi şekilde 3 sene içerisinde sıfırlamışlardı. Burada bakıyoruz şimdi Aleyhisselam'ın hane halkına. Hatice annemizin gerçekten burada duruşu, gayreti, faaliyetleri akıllar alacak gibi değil. Şimdi müşrikler bir yandan umduklarına eremiyorlar. Müslümanlar çığlık atsınlar, bağırsınlar, çağırsınlar, imdatlar, eyvahlar olsun. Bunlar olmuyor. Tabii ağlayan, sızlayan var. Yani öyle kolay değil. Yok bir şey yiyecek, içecek bir şey yok. Bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil. Nübüvvet bahçesinin gonca gülleri, yani Peygamber Aleyhisselam'ın sevgili kızları, öylesine bir asalet örneği sergilemişlerdi ki, yürekler ağızlara gelmişti. Tabii yüreği olanlar anlardı bunu ancak. Yüreğini şeytana karargah yapanların anlayacağı bir şey değildi. Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi Zeynep Sultan'ın kocası Ebu Las bin Rebi de Müslüman olmadığı halde ölüm vadisine atılanlardan biriydi. Sevgili eşi Hazreti Zeynep'in çilesini paylaşıyordu. Zeynep Sultan ve diğer Müslümanlarla beraber aynı çileyi paylaşıyordu yani. Aynı çileyi paylaşıyordu. Sevgili eşin üzerine titriyor, üzerine toz kondurmamaya çalışıyordu. Onun böylesine bir asalet örneği sergilemekte olduğunu gören başta Zeynep Sultan, sonra diğer Müslümanlar bir an önce hidayete girmesi için sürekli dua ediyorlardı. Yine az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi Hazreti Rukiye'nin kocası Hazreti Osman da, o da tüccar ve zengindi. Bütün servetini Müslüman kardeşleri için harcamış. Bütün gücüyle üzerlerine kol kanat germeye çalışmıştı. Hazreti Osman ile Ebu Las bin Rebi aynı insanlığı göstermişler. Neleri varsa tamamen harcamışlardı. İkisi akraba üstelik bunların. Burada yalnız garip bir durum vardı. Çok garip bir durum vardı. Ne diyor? Hazreti Osman radıyallahu anh Müslümandı. Bundan dolayı Müslüman kardeşlerine harcama yapması belki onun mükellefiyetinden ileri geliyordu. Sorumluydu çünkü. Fakat Ebu Las müşrikti. Henüz imana gelmemişti. Daha Müslüman olmamıştı yani. Buna rağmen bütün varlığını Müslümanlar için harcamış, Müslümanlarla beraber ölüm vadisine atılmıştı. Bütün bu sıkıntıları onlarla beraber çekmiş ve çekiyordu. Bu yetmiyormuş gibi müşriklerden de çok şiddetli tepki görüyor, azar işitiyordu. Yazıklar olsun sana diyorlardı. Sen bizdensin ama onlara tabi oluyorsun. Peki şöyle bir soruyu sorup da hadisenin buradaki Zeynep Sultan boyutunu görsek ne dersiniz? Ebu Las bin Rebi'ye böyle asil hareketi yaptıran neydi? Dilerseniz kısa bir ara verelim. Onu biraz sonra beraberce görelim. Ama lütfen bizden ayrılmayın. Efendim tekrar merhabalar diyerek yeniden kaldığımız yerden programımıza inşallah devam edelim. Aynı soruyu sorarak yine başlayalım. Dedik ya Hazreti Osman Müslümandı. Müslüman mükellef bir insandı. İşte hem eşine hem peygamberine hem Müslümanlara yardım etmek mükellef sorumluydu anladık. Peki Ebu Las bin Rebi Müslüman olmadığı halde ona bu hareketi, bu asil hareketi yaptıran neydi sorusunu sormuştuk. Müslüman olmadığı halde. Niçin Müslümanlarla aynı kaderi paylaşmaya, aynı sıkıntıları çekmeye talip oluyordu? Hem de kendi isteğiyle. Evet. Şimdi İslam geldiğinden bu yana Ebu Las bin Rebi'ye Zeynep'ini boşaması için çok ciddi baskılar her geçen gün artarak devam ediyor. İlk teklifte, önce teklifte bulunmuşlardı. Sonra ısrarda bulunmuşlardı. Sonra baskıda bulunmuşlardı ve artık tehdit de ediyorlar. Ve bütün bu teklif, ısrar, baskı ve tehditler karşısında her seferinde beni Zeynep'imden ayıramazsınız diyordu. Beni Zeynep'imden ayıramazsınız. Benim her şeyim bana her şey olan Zeynep'ime feda olsun diyordu. İyi de ne vardı Zeynep'te? Zeynep Sultan'da ne vardı ki bu adam bu destanları yazıyor? Müşrik bir adamı bile böylesine bir davranış içine iten şey neydi? İşte burada destanın asıl boyutu geliyor. Ve zaten de programa misafir olan Zeynep Sultan'ın sultanı da ortaya çıkıyor. Hazreti Zeynep radıyallahu anha Resulullah aleyhisselam ve Hazreti Hatice annemizin en büyük kızıydı. Bütün işlerde olduğu gibi evi çekip çevirmede de sevgili annesini yani Hazreti Hatice annemizi öylesine izlemiş, takip etmiş ve onun yanında öylesine yetişmiş, nasıl bir cümle kullanayım? Yani lisansı tamamlamış diyelim, master'ı doktora da onun yanında yapmış diyeyim. Yani öylesine nasıl aile olunur? Orada yetişmiş ve anacığından bir parça haline gelmişti. Tıpkı Hazreti Fatma'nın babasının kızı ismiyle anılması gibi. Zeynep Sultan da annesinin kızı diye anılır. Öyle bir asil hanımefendi olmuş ve hanımefendi olmanın, gönle girmenin, gönle ebediyen kalmanın yollarını, yöntemlerini bir takım kurallarla ortaya koyanlardan değildi. Bu kurallarla olmuyor, yaşamayla oluyor, gönül işi bu. Sevgili annesinden babasına karşı yani eşin eşe karşı davranışını çok güzel tahlil etmiş, görmüş, incelemiş. Ben anamın kızıyım diyerek o da kendi eşine annesinden gördüğünü biraz daha böyle ileri gidecek olursam yani şartlara göre geliştirerek öyle diyeyim. Öyle muamele etmiş ki Ebu Las bin Rebi yani her şey Zeynep'inde bulmuştu. Dolayısıyla Zeynep'siz hayat düşünemez olmuştu. Kadıncağız buna kapıyı aralamamış. Hiçbir boşluk bırakmamış. Çünkü Ebu Las'la evlendiğinde annesinin altın nasihatleri doğrultusunda hareket etmişti. Eşine gerçek bir eş olmuş, eşini gerçek bir eş edinmişti. Öylesine bir davranış sergilemişti ki, kısa bir süre içinde kocası için olmazsa olmaz biri haline gelmişti. Olmazsa olmaz biri. Sen benim nefesimsin diyordu ya Ebu Las. Nefesim, nefesim. İnsan nefes yaşayabilir mi? Eşine nefes olmuştu. Eşine nefes olacak, nefes aldıracak bir aile bugün. Şimdi şu ifadeleri dinleyen kardeşlerimiz, eğer erkeklerse, yani Zeynep Sultan nerede, bizim hanım nerede diye kıyasa girmesinler. Ben çok rica ediyorum. O zaman da dinleyen hanımlarsa, Ebu Las bin Rebi nerede, bizim adam nerede diye kıyasa girmeyelim. Ben hem kendi nefsimi hem sizlerle bunu paylaşırken, erkek olarak dinliyorsak Ebu Las bin Rebi'nin davranışını göreceğiz. Adam ne kadar şefkat dolu, nasıl hayatını, hayatım dediği hayatı için feda ediyor. Yani bugün işte hayatım diyor, iki saat sonra kavga ediyorlar, öyle değil. Yani aralarında kırıcı bir söz, bir bakış bile yok, hiç. Öyle bir aile hayatı, yani ben bunu anlatamıyorum ki. Nasıl anlatayım, yani yaşam nasıl anlatayım, nasıl izah edeyim? Böyle mükemmel bir aile hayatı ortaya koymuşlar. Ve ikisi birbirine öyle bir geçmişler ki, yani bütünleşmişler ki, biri biri olmadan olmuyor işte yani. Aile böyle bir şey. Çok ciddi şekilde karşılıklı sevgileri var. Saygıları, muhabbetleri var. Bu çok üst düzeyde üstelik. Bu var ama bir de bunun yanında ciddi boyutta görürsünüz işte. Yani işte şunu yapmak zorunda mı kadın, bunu yapmalı mı erkek gibi bir takım polemiğe girerek birbirini harcamamışlar. Birbirine yüreklerini vermişler. Birbirinden, yani biri birinden anlayış beklememiş. Ona anlayışın en üstünü sergilemiş. İki tarafta yani. Dolayısıyla ikisi de birbiri için ayrılmaz bir bütün olmuşlar. Ve Ebu Las bin Rebi sevgili eşiyle beraber yokluk vadisinde, ölüm vadisinde hayatta tutunmaya kalmaya çalışırken bütünüyle hep bunu görürüz. Yani Zeynep senin yüzünden neler çekiyorum. Bu ifadesi yoktu. Senin yüzünden, babanın yüzünden filan. Allah muhafaza. Burada aslında açılması gereken birçok şey var. Yani bugün ailelerin içine bazen dıştan atılan büyük veya küçük olaya göre bombalar olur, öyle diyeyim ben. Yani eş eşin, yani illa hanım erkek ayırmıyorum, eş diyorum yani hangisi ise, bir yakınından dolayı ailede bir sorun yaşandığı zaman, şu senin baban var ya, ulan bize neler çektirdi ya, şu kardeşin, şu annen, şu amcan, şu dayın gibi sözler kullanırız. İşte Ebu Las bin Rebi'de bu yoktur. Ama tabii siz de haklı olarak şunu diyeceksiniz, dese ki senin şu baban var ya, Peygamber Aleyhisselam hakkında ne diyebilir? Şu senin annen var ya dese, Hazreti Hatice zaten teyzesi, ne diyebilir? Şu senin kardeşlerin diyecek, hepsi bir hepsi altın. Bir de bu var tabii. Ne diyebilir? Evet. Gerçekten bambaşka bir hayat. Bugün aile hayatımızda birçok şeyi kaybettik gerçi de huzuru kaybettik ve huzur arıyoruz. Dikkat, huzur aranıyor diye boyuna ilan mı vereceğiz yani? Huzuru ararken de maalesef zannediyorum kaybettiğimiz yerde aramıyoruz. Herhalde ondan da huzuru bulamıyoruz. Böyle giderse zor bulacağız. Niye? Hani anlatılır ya, Nasreddin Hoca ya atfedirir, bilemiyoruz tabii o büyük insana, o müderrise iftira atmayalım da, atfedilir. İşte bir gün bir şeyler arıyor yerlerde böyle. Bir şeyler aradığını görenler, hoca ne arıyorsun diyorlar. Ya iğneyi kaybettim diyor da, iğne arıyorum. Yardımcı olalım diyorlar. Ne tarafta kaybettin, bizi arayalım. Ya burada değil diyor. İçeride diyor yani, böyle izbe bir yer demek, karanlık bir yer ki böyle işte odunlukta, orada kaybettim diyor. Burada niye arıyorsun diyorlar. Orası karanlık. Şimdi orası karanlık deyip biz gülüyoruz veya tebessüm ediyoruz. Oysa hoca burada verdiği mesaj ne? Nerede kaybedildiyse orada arayınız diyor. karanlık bir yerde kaybettiysek orayı aydınlatacağız. Orada onu buluruz. Ama şimdi kaybettiğimiz yer karanlık bir yer. Yani gözümüz rahat görsün diye aydınlık bir yerde ararsak, asırlarca arasak da bulamayacağız. Çünkü o orada yoktur. Yoktur. Yok olan bir şey bulamazsınız siz. Ama karanlık bir yer, eğer düşürdüğümüz, kaybettiğimiz şey oradaysa orayı aydınlatırız. Problem çözülür. O yüzden kaybettiklerimizi bulmanın en kestirme yolu karanlıkları aydınlatmaktır. İşte aydın insanlar peygamberlerdir, sahabe-i kiramdır. Aydınlık kaynakları Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla peygamber ve sahabeye, Kur'an ve sünnete yöneldiğimiz zaman kaybettiğimiz her şeyi bulacağız. Ama ne yapıyoruz biz? Oraya bakıyoruz. Ben şimdi bunları araştırıyorum diyelim mesela. İşte muhterem dinleyenlerim, Erkam Radyo'nun seçkin dinleyenleri, aile hayatımız şöyle olsun. Gerçi dememeye çalışıyorum. Ben yani böyle kalkıp da akıl verir tarzda sohbeti sevmiyorum. Olayı naklediyorum. Gerisini size bırakıyorum. Yani tam yeri geldi şimdi. Ben bağ bostana, tarlaya, çayıra gidiyorum. Un örneğini vereyim. Hem hanımlar iyi anlar bunu. Herkes anlar gerçi de. Ben gidiyorum, buğdayımı ekiyorum. Emek veriyorum, tarlayı sürüyorum. Onu ekiyorum, bakımını yapıyorum. Onu hasadını yapıyorum. Ondan sonra nakliyesini yapıyorum. Götürüyorum değirmende. Çok ince bir ayarda güzelce öğütüyorum. Onu çuvallıyorum. Efendim getiriyorum markete, önünüze, evinize kadar. Ben size ekmek getirmiyorum. Kek, pasta, kurabiye getirmiyorum. Tatlı, börek getirmiyorum. Un getiriyorum. Şu konuştuğumuz un. Bu öyle bir undur ki bundan her şeyi yaparsınız. Ekmek de yaparsınız. Tatlı da yaparsınız. Börek de yaparsınız. Kek de yaparsınız. Bunu çoğaltınız siz. O yüzden mutlaka kek yemeliyiz demiyorum, dikkat ettiyseniz. İşte buyurun un. Yani çünkü herkesin damağına göre yiyeceği şey vardır. E şimdi benim diyelim aile içerisinde filanca alanda sorunum varsa Zeynep Sultan'ın o yönü benim sorunumu çözücüdür. Filanca ailenin Ebu Las bin Rebi'de falanca alanda bir sorunu varsa Ebu Las bin Rebi'den onu çözecektir. Yani tatlı istiyorsa un var, tatlı yapacak. Ekmek istiyorsa ekmek yapacak. Kekse kek yapacak. Yani anlaşılıyor zannediyorum. Böyle bir güzellik. İşte ben mümkün mertebe onların o güzel hayatlarını aktarmaya çalışırken işte hep onu öncellemeye çalışıyorum. Yani birbirimizi kırmayalım, birbirimizi anlayalım deyimini kullanmadım şimdiye kadar. Kıralım mı hocam? Kastettiğim o değil. Ben ne hakla size birbirinizi kırmayın diyeceğim ki yani. Herkes bunu biliyor zaten. Ama hayatın akışı içinde birbirimizi kırdığımız çok oluyor. Üzdüğümüz çok oluyor. Bunu hepimiz yapıyoruz yani. Sonra üzülüyoruz, pişman oluyoruz. Mahcup oluyoruz, hayatımız kararıyor. E şimdi gerçekten bir yokluk vadisindeyiz ya. Bu böyle yani ben buradan konuşuyorum ama şurada suyum var, çayım var. Yani bir açtığım sıkıntım yok yani. İçerisi havası güzel. Yani böyle bir çok dertli bir alanda bir program işlemiyorum ki yani. Rahat konuşuyorum ben şu anda. Ama böyle bir yandan böyle canım su istiyoruz, su yok, öksürüyorum, boğuluyorum, nefesi yok, şey yok falan olsa böyle bir şeyler zaten yansır programa. E şimdi bunu niye söyledim? Hepimizin her şeye ihtiyacı var. Hepimizin her şeye ihtiyacı var. Öyle bir aile hayatı görüyoruz ki eşler birbirisi için vazgeçilmez durumundalar. Birbirisi için. Hayatı, az önce espri olsun diye o cümleyi kullanmıştım. İşte hayatım, hayatım, canım, şekerim, hayatım nasılsın? Hayatım deriz birbirimize. Ama bazen basit bir şeyde az önce hayatım dediğimiz şahsı çok ağır laflarla kırarız, incitiriz. Ebu Lasmer'e bir hayatım demiyor. Zeynep'im diyor. Zeynep'im, ben hayatım demeyin demiyor. Var bunlar Aleyhisselam'ın hayatında. Hazreti Ayşe annemize uveyş diyor Aleyhisselam. Ayşem, bir tanem, cicim anlamına. Bir şeyler bu ifade tarzı. Ama altı boş olunca, içi boş olunca manası yok ki bunun. O dolu olacak. Yani seviyor görünmeyeceğiz. Seveceğiz. İyi görünmeyeceğiz. İyi olacağız. Bakın ben size iyi olun demiyorum. Sevin demiyorum haşa. Hepimizin ihtiyacı bu. Hocam sen nasılsın peki diye sorarsınız bana haklı olarak. Evet. Hazreti Zeynep radıyallahu anha, Zeynep Sultan, o yüzden diyoruz biz buna. Ben acizane böyle bir deyim kullanıyorum. İki şeyi öne çıkardım farkındaysanız. Biri Zeynep Sultan, zaten ismi bunu verdik. Diğeri annesinin kızı kısmına. Çünkü gerçekten annesi Hazreti Hatice annemiz. Her yerde olduğu gibi bu ablukada da destan üzerine destan yazıyor. Binlerce kitapta bile anlatılması mümkün olmayan büyük bir insan. Yüzlerce sohbette bunu izah edemezsiniz. Vefakar eş, fedakar anne, her zaman ve zeminin en önde geleni, her hayırlı işin başındaki hanım sultan Hazreti Hatice. Hazreti Hatice annemiz etrafında kenetlenen kadın ve kızlar, ki Zeynep Sultan bunun içindedir, dünya tarihinin o ana kadar belki hiç görmediği, belki de ondan sonra da göremeyeceği bir asalet örneği sergiliyorlar. Bir taraftan erkeklerinin yüklerini paylaşmaya çalışıyorlar. Bir taraftan ölüm vadisinde hayatta kalmak için direnen Müslümanlara her türlü yardımı yapma gayreti içerisindeler. Bir taraftan da neyle ne kadar mükellef iseler, onu aynı ile hayat öğrenmeye, hayatlarına geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi biz başımıza bir hadise geldiğinde, sıkıldığımızda, bunaldığımızda, akşamda, gündüzde neyse, efendim bir namaz vakti girdiğinde hemen farzından kılarız, tesbihat, mesbihat falan bırakırız, öf püf yani böyle, değil mi? Hep yaparız bunu. Oysa sıkıntılar arttıkça tesbihatlar artacak. Rekat sayısı artacak, okumalarımız artacak. Allah'tan başka bizim kimimiz var? Bizim gerçek sahibimiz Allah değil mi? Artacak. Hatice annemize bakıyorsunuz sevgili kızlarla beraber. Öyle bir durumda ki kadın ve çocukların hocalığını yapıyorlar. Karşılıklı orada bir sürü insan var. Aynı zamanda tabir yerinde ise hemşirelik yapıyorlar. Tabir yerinde ise terzilik yapıyorlar, doktorluk yapıyorlar. Yani ne alanda ihtiyaç var? İlla ki yani ben hemşirelikten mezun değilim anlamı yok burada. Yani İlla ki hemşire, yani o deyimde düşünmeyin. Yani. Ne gerekiyorsa bugün neyle ifade ediyorsak onu yapıyorlar. Kastettiğim benim o. Çok ciddi şekilde yani. Ama bu arada o insanlar arasında İslam'a yeni girmiş, daha altyapısı olmayan insanların boşluğa düşmemeleri için, ve ekstra bunalmamaları için önlerine iş koyuyorlar. Kim bunalır? Çok sıkıntıyı çeker. Bir boşluğa düşer, bunalar insan. Ben bunalma kelimesini sevmiyorum. Yani ama işte görüyorsunuz kullandım. Yani akışta ağzımdan çıktı. Bunalma kelimesi, isyan kelimesini sevmiyorum. Şimdi ama sonuçta bir realite önümüzde bu bizim. Dolayısıyla öyle bir şeye düşmesinler diye Hazreti Hatice anne, Zeynep Sultan ve diğer hanımlar sürekli kadınların önlerine bir meşgale, yani basit bir meşgale değil, bir iş koyarak, yani hem yükü paylaşmayı, paylaşma sorumluluğunu, hem de bu badireden çıkmak, burada hayatta kalmak için bana yardım etsinler, imdat etsinler diye beklemek değil, kime nasıl yardımcı olabilirim duygusuyla. Böyle bir hayatın geliştirildiğini görürüz ölüm vadisinde. O yüzden ben bu ölüm vadisine, yani ablukaya, boykota, tecride, aynı zamanda hızlandırılmış eğitim kampı diyesim geliyor. Ama tam içini dolduramıyorum yalnız, onu söyleyeyim. Yani en çileli anda bile en büyük başarıyı görürsünüz. Çünkü bir tarafta insanların hayatta kalması için yemeğe, içmeye, giyinmeye, barınmaya ihtiyaçları var. Bu bir realite. Biz beşeriz. Beşer boyutumuz var. Ama bir de iman boyutu var, ruh boyutu var. O yüzden de o dönemde, o ana kadar gelmiş ayetlerin karşılıklı okumalarını, yani bir ders halkaları oluşuyor. Müslümanlar ahlarla, ohlarla değil, toplanıp bir araya gelip toplu dersler yaptıkları, yine bugünkü deyimiyle 3 yıldı süren, yani bir yatılı kamp düşünün, efendim eğitim kampı düşünün, hayattan tamamen koparılmış, efendim tamamıyla bir iç onarıma girmiş, müthiş bir eğitim düşünün. Çünkü orada yani çok nadir böyle bir ufak tefek bazı insanların böyle ağlayıp çığlık attığını görürsünüz. Onun dışında herkes böyle yani zorluğu anlayın diye bir örnek vereyim. Sa'd bin Ebu Vakkas anlatıyor radıyallahu anh. O kadar acıktım ki diyor. O kadar acıktım. Böyle yere düşüverdim yani duramıyorum ayakta. Böyle diyor yani öteye beriye bakacağım diyor. Oturup bakmaya halim mecalim yok. Böyle sırt üstü yuvarlanmaya çalışıyorum. Sırtıma diyor yumuşak bir şey denk geldi. Yiyecek diye içime attı diyor. Yiyecek bir şey. Hemen diyor döndüm baktım. Elime aldım. Eski bir diyor deri parçası. Deri parçası. Hemen onu diyor temizledim. Güneşe doğru tuttum diyor. Ondan sonra güneşte onu diyor biraz diyor. Yani güneşte ne kadar pişerse. Deri parçası, et parçası değil. Deri parçası. Ve onu diyor. Hani deriz ya gıdım gıdım yedim. Az az. Minik minik yedim. Onu sadece kendisi değil. Kaç kişiyle paylaşarak yediğini ve kaç gün onunla ayakta durduğunu söylüyor. Basit bir örnek verdim. Yani ben mesela konuşurken zorlanıyorum, tiksiniyorum mesela. Deri parçasını bulmuş, güneşte kurutuyor, pişiriyor, onu yiyecek orada. Yani en mükemmel bir kebap düşünün o an için. Yok çünkü. İşte böyle bir durumda o insanlar artık oturamıyorlar, konuşamıyorlar. Buna rağmen Kur'an tilaveti, tesbihatla, zikirle, duayla meşgullar. Ve artık yani ölüm kampı, eğitim kampı haline dönüyor. Sabır eğitimi, sebat eğitimi, Kur'an eğitimi, sünnet eğitimi, birbirlerine yardım etme eğitimi, İsar dediğimiz kendi ihtiyacı olduğu halde kardeşlerine verme eğitimi. Alın bunları, açın açabildiğiniz kadar. İşte Zeynep Sultan'ın hani deriz ya bir deri bir kemik oldu, zayıfladı. Eline ne geçse hep dağıttığını görürsünüz öteye beriye. Hep böyle yardım ettiğini görürsünüz. Efendim işte bir şekilde bazı akrabalar, dedim ya ayrıntıya fazla giremiyorum. Bazı akrabalar bir şekilde oraya gıda maddeleri ulaştırdıklarında ki ara sıra un gelecek böyle. Efendim hemen ekmek yaparlar. Ufak ufak küçük küçük ve kendileri ağızlarına bir lokmayı koymadan ablukadaki insanlar nasıl da birbirine ikram ederler. Ben bu konuda daha fazla konuşamayacağım. Çünkü onların isarını konuşmaktan başka bir şey yapmıyoruz biz. Allah bizi öyle bir sınavla, imtihanla imtihan etmesin diyelim. Evet, abluka bir başka deyimle ölüm vadisi yeni, yepyeni şeylerin dirilmesine vesile olmuştu. Ve müşriklerin ablak suratlarına şamar gibi inmişti. Müslümanlar Müslümanca davrandıkları sürece ilahi yardım her zaman tecelli ederdi. Bu değişmez sünnetullah'tı. Yine değişmeyecekti. Müslümanlar hepsi birden birlikte hareket etmişlerdi. Varlıkta birbirine vermişler, yoklukta birbirlerini tercih etmişlerdi. Yememişler, yedirmişler, içmemişler, içirmişlerdi. Abluka onları hem dinlerine hem de peygamberlerine daha sıkı bağlamıştı. Hem de birbirlerine. Dinlerine, hani Allah'a, Resulüne ve kendi aralarında. Birbirlerine daha sıkı bağlanmışlar. Birliktelik oluşturmuşlar. Kenetlenmişlerdi. Daha bir kavi olmuşlar. Daha bir çelikleşmişlerdi. Daha bir İsa örneği sergilemişlerdi. Öyle ki müşrik zihniyet deli divane olmuş, battıkça batmış, cehennem odunu olmaya daha bir yaklaşmıştı. Müslümanlar yükselirken müşrikler alabildiğine aşağı doğru düşmüşlerdi. İnanmış insanlar, inançlarını bir bütünlük içinde yaşamışlar, sabır ve istikrar ile Allah'ın rızasını kazanmışlarken, müşrikler de bu tutumlarıyla iyice çıkmazayı saplanıp cehennem odunu olmuşlardı. Evet, bu kısma girerken ifade etmeye çalışmıştık. 3 yıl az değil. 3 yıl boyunca bunlar bu çileyi çektiler. Zeynep Sultan 3 yıl, tabir yerinde ise belki 30 üniversite bitirmiş gibi bir yapılanmayla buradan çıkacak. Ancak bugün bize ayrılan süre burada dolduğu için dilerseniz kalan kısımları ileriki derslerimizde paylaşmak arzusuyla bu güzel radyo, Erkam Radyo mikrofonlarından hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Yeni, yepyeni bölümlerde buluşmayı, birleşmeyi, birlikte olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum efendim. Kalın sağlıcakla.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.